Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası başlıyor. Başlıyor.
İyi akşamlar. Ben Kenan Başaran.
Ben Cüneyt Muharremoğlu.
Ve sevgili Vedat Parlak da bize ana kumanda masasında destek olacak. Soyunma odası dop dolu bir gündemle karşınızda.
Gene futbol dışı, sağ dışı mı demek lazım?
Yani sağ olsun valla Türkiye'de bakın ne derler? Her işte bir hazırlık gerekir yani. Böyle çıkacaksınız, bir şeyler yapacaksınız vesaire. Ama bu spor dünyasında, daha doğrusu futbolda hiçbir hazırlık yapmadan gelin şurada oturun, 2 dakika kala konuşacak bir malzeme çıkıyor size. Çok bereketli
konu. İstersen konuda son dakikayla başlayalım.
Son dakika. Beşiktaş Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda Abdullah Avcı'ya kaybetti. Abdullah Avcı Beşiktaş'tan 17.3 milyon TL alacak. Sürpriz mi? Değil. Bu ilk günden beri belliydi. Çünkü Ajans Spor bu konuyu çok yakından takip etti. Haberler yaptı. Dedik ki aradaki sözleşmede şöyle bir madde var. Beşiktaş ve Abdullah Avcı anlaşamadığı takdirde FIFA talimatları geçerlidir. O FIFA talimatları da der ki siz teknik direktörünüzle tek taraflı onunla anlaşmadan sözleşmeyi feshettiğinizde o sözleşmeden kaynaklanan bütün alacağını ödemekle yükümlüsünüz. Bitti. Yani Abdullah Avcı'nın avukatıyla benim görüşmelerim olmuştu. Hani
şunu soracağım, hani şampiyonluk primi falan buna dahil mi acaba?
Yok,
sadece
yok,
alacağı para mı?
Bu tamamen şeyle ilgili para. Yani o
maaşla ilgili
tabii,
para.
Tabii. Bu hani şu, niye 17.3 milyon? Şöyle. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta 3 yıllık bir mukavele yaptı. Yıllık 12 milyon liradan 3 yıl 36 milyon. Bu 36 milyonun 500 bin lirasını geçen sezonun ilk devresinde çalışırken almıştı. Geriye kaldı işte sana 35 milyon 500. Şey pardon, 5 milyonunu almıştı. 5-6 yarısını almıştı. Yani 35,5 kaldı. Tamam mı? Daha sonra Trabzonspor'la anlaştığı için Abdullah Avcı, Trabzonspor'la yaptığı mukavelenin Beşiktaş'a denk gelen dönemi de düşülüyor. İşte Trabzon'la yıllık 6,5 mı anlaştı? Evet. Onu da düş. Bu yılki alacağını da düş. Aldıklarını
yani
düştüğün zaman
sonuçta 3 sene için 36 milyonu cebine koydu Abdullah Avcı.
36 milyon değil. Yani 36 milyonun Trabzonspor kısmı Beşiktaş'ı ilgilendirmiyor.
Yok yok, Beşiktaş'tan aldım değil. Abdullah Avcı'nın cebine giren 36 milyon. Bunun bir kısmı Trabzon'dan, çok az bir
tabii,
kısmı.
Tabii.
Gerisi Beşiktaş'tan.
Yani şöyle, 36 milyon eksi 17.3, gerisi Trabzon'dan sağlanıyor.
Bir
yani
de, bir de başka tabii aldığı para var Beşiktaş'tan.
Ya FIFA diyor ki bu kişi bu 3 yıllık şu tarihler arasında 36 milyon kazanacaktı. Siz sözleşmesini tek tarafı feshederek onu mağdur ettiniz diyor. Ha bu kişi bu arada başka bir yerde iş bulursa mesela.
Buldu ki zaten.
Buldu evet. Onu düşüyorsun. Mesela yayıncı kuruluş dahil
değil galiba.
Değildi.
Sadece teknik direktör.
Evet, teknik direktör. Bu işle ilgili yani teknik direktör. Sonuçta Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını verdi. Tahkim kuruluna gidecek bu mevzu. Dolayısıyla tahkim kurulunda da onaylanırsa Beşiktaş bu parayı ödeyecek. Tabii bu işin zaten Beşiktaş borsaya yolladığı finansal tablolarda Abdullah Hacı ile ilgili davada karşılık ayırmış. Ayırdığını söylüyor. Yine bu konuda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gittiğini, Abdullah Hacı'nın bu paraları istediğini ilk Ajans Spor borsadaki açıklamalardan haber yaptı. Ve bu haberlerden dolayı da biraz küfür de yedik ne yazık ki.
Beşiktaş'ın kendi bildirdiği bildiriminden evet dolayı kaynağınız ne diye soranlar.
Kaynağınız ne diye diyor ya. Yani kaynağımız Beşiktaş. Beşiktaş kulübü açıklamış. Biz sadece kamuya açık bir alandan haber yaptık.
Peki evet. Bir şey soracağım. Bu sadece hani bilgi amaçlı soruyorum. Bu para limitlere dahil ediliyor mu? Yani Beşiktaş'ın şu andaki limitlerine etki ediyor mu? Yoksa gelecek seneyi mi etkileyecek? Geçmiş.
Şimdi karşılık ayrılmış ne demek? Yani benim bu davayı kaybetme ihtimalimi gözeterek ben bunu bilançolarımda gösteriyorum diyor Beşiktaş kulübü. Dolayısıyla bu para kulüpten çıktığı zaman Beşiktaş'ın limitlerini etkileyecek. Şöyle düşünün. Şimdi 3 yıllık mukavele yapıyorsun. Ne yapıyorsun? O her yıl planlanıyor. Dolayısıyla şimdi Beşiktaş kulübü belki oturacak Abdullah Avcı'yla ödemeler konusunda yeni bir plan yapacaktır.
Yani, o her sene ödeme planına göre.
Ama... Olur ya der ki hocam 17 milyon tamam sen kazandın. Bari gel şunu 5 yılda ödeyeyim ben sana.
Abdullah Avcı'dan o kolaylığı isteyecek yani.
Abdullah Avcı'yla ilk günden itibaren eğer o ayrılık süreci daha nazik şekilde yönetilseydi belki hiç bu noktaya gelinmezdi. Yani daha düşük bir bedelle bu iş kapatılabilirdi. Çünkü Ahmet Nur Çelik ilk göreve geldiği gün...
Arkasından yapılan açıklamalar da biraz hocayı şey yaptı galiba.
Tabii hiç konuşmadı Abdullah Avcı. Avukatına bıraktı. Hiç o toplara girmedi. Ahmet Nur Çelik her defasında kendisiyle oturacağız, konuşuruz, anlaşırız dedi ama... Hiç öyle bir görüşme talebi olmadı. Hiç öyle bir görüşme yapılmadı nedense. Hep ötelendi. Hani Abdullah Avcı'nın herhalde gelip tamam ama hiç o da gurur meselesi yaptı açıkçası bu işi. Çünkü neydi? Fikret Orman'ın gidişinden hemen sonra Ahmet Nur Çebi gelir gelmez ne dedi? İşte devre arasında bakarız. Zaten skorlar iyiyse hoca devam ederiz. Skorlar kötüyse hoca kendisi de zaten bu durumu kabul etmez de bırakır. Yani bir emrivaki yaptı. Kendisiyle tam anlaşmadan yani her konuda anlaşmadan şimdi şifaen söylenen sözler başkadır, hukuken başkadır. Beşiktaş'ın oradaki argümanı ne biliyor musun? İşte yaptığımız konuşmalarda hoca da dedi ki benim motivasyonum kalmadı.
O zaman orada anlaşıp bitireceksin, yazılı dökeceksin yani kağıdı. Tamam, söz uçar yazı kalır yani.
Abdullah Avcı şunu demiş, ayrılalım demiştir ama nasıl ayrılalım? Yani bunun şeyini konuşalım. Yani tamam ayrılalım, benim de motivasyonum kalmadı. Tamam hocam, o zaman gel bakalım ne istiyorsun, ne verelim, ne edelim. Ya bu konuşulmadan sözleşme feshediliyor, anlatabiliyor muyum? Mesele o. Bir de tabii o arada Sergen Yalçın'la anlaşma sağlanmış. Onun gelebilmesi için mevcut hocayla yolların ayrılması gerekiyor vesaire. Öyle böyle bir operasyon oldu. Ahmet Nur Çebi hesabına sıkıntılı bir ayrılık oldu. Hani geçmiş yönetimlerde Beşiktaş'ın bu tür çok acıları olmuştur. Ferrari'sinden Vincente Del Bosque'sine kadar.
Evet, onunla da biliyorsunuz hoca anlaşalım diyor ama reddediyorlar hocayı.
O zaman duayen avukatlarımızdan Sayın Erdoğan yönetim kurulu üyesi diyor ki Levent Erdoğan sevgili Vedat Pasver, Levent Erdoğan diyor ki hiç diyor bunlara diyor 5 kuruş vermeyin ben diyor hepsini hallederim diyor. Hiç diyor.
Biraz da Fenerbahçe'nin Max Kruse meselesine benziyor.
Evet, Max Kruse de tabii o.
Yani sonuçta FIFA, UEFA kuralları, FIFA kuralları dediğiniz mi bitiyor iş zaten.
Orada Ali Koç ne dedi? Büyük kumar oynadı dedi. Adam kumarbaz ve kazandı yani sonuçta. Yani 5 milyona o iş bağlandıysa da...
Yani biz bilmiyoruz ama...
Karlı yani yine de
Fenerbahçe. Şunu söyleyebiliriz. Belli bir miktarın üstünde olduğunda borsaya bildirmek zorunda. 4.7 evet. milyon euronun üstü. Demek ki onun altı ama ne kadar olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok.
Şimdi Beşiktaş'ın bu sıcak gelişmesini bir kez daha hatırlatıp Galatasaray'a geçelim.
Gündem Galatasaray
çünkü. Evet. Beşiktaş Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki davayı kaybetti. Beşiktaş Abdullah Avcı 17.3 milyon TL ödeme yapacak. Eğer tahkim kurulu da onaylarsa bu süreci takip edeceğiz. Evet, şimdi Galatasaray inanılmaz günler geçiriyor. Yani Galatasaray yönetimi, başkanı, ikinci başkanı, teknik heyeti, futbolcular her şey karman çorman olmuş.
Başkanlık seçimi bir yandan tarihler bildirildi dün.
Evet, 29 Mayıs. Fetih günü, İstanbul'un fethinin günü. O gün biliyorsun Yani Sayın Mustafa Cengiz Fenerbahçe derbisine lafet nam. Ben tabii bilmiyorum yani.
Fetih suresi diyelim.
Fetih suresiyle gitmişti ve kazanmıştı derbiyi. Şimdi fetih gününe seçim koydu. Hani 22 Mayıs'ta ama genelde ilk verilen tarihte çoğunluk sağlanamaz. Gidilmez yani. 29'unda yapılacak bu seçim. Bir aksilik olmazsa.
Tabii pandemi izin verirse evet. Ya da hani şu an kısıtlamalar var biliyorsun.
Yani bugün herkes işte Milliyet Gazetesi'nin haberiyle uyandı.
Esasında dün basın toplantısında başladı. Mustafa Cengiz aniden hani bir hakemlerle ilgili basın açıklaması yaptı.
Şeyde değil mi? Galatasaray TV'de.
Galatasaray TV'de basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Hani biz de neden olduğunu bilmiyorduk. Sürpriz oldu hepimize. Hakem MK falan derken bir anda kıyamet koptu.
Yani Mustafa Cengiz önce bir futbol ailesini düzenini eleştirdi. İşte MHK'sı, TFF'si, osu busu. Yani dediler ki kabaca bunlar Galatasaray'ın karşısında. Yani bizim puan kaybetmemizin sebebi hakem, militan hakemler, şunlar bunlar. Peki arkasından da kendi futbolcularının haysiyet ve şahsiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili
evet.
Yani ve o kelimeyi kullanıyor değil mi? Yani neyle oynuyorlar dedi.
Yani Yedlin sakatlandığında 10 kişinin hücum etmesi gerekirdi.
Evet.
Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor.
Hatırlamaları gerekiyor. Yani bunu unuttuklarını söylüyor. Sadece yani kibarca bir takım şeyleri artık ne kadar kibar olabilirse. Şimdi
yani orada Galatasaray TV'deki spiker arkadaşımız da hani itiraz etseler ne olacak bu hakemlerle diye toplamaya çalışıyor bir yandan.
Yani
ama
Sayın Başkanım iyi misiniz? Ne diyorsunuz? Futbolcularımıza bu
yok,
çok
diyor.
Ağır itham olmadı mı?
Yok diyor. Hadi yabancılar yerde iyice profesyonel olmuşlar. Gemi azıya almışlar gibi laflarla da hani süsledi bir yandan başkan.
Evet, verdi gazı diyorsun.
Hatta orada hani ya, tamam yabancılar neyse de Türk futbolcular nerede diye bir de hani yabancı yerli ayrımı koydu ortaya.
Ya inanılmaz şey ya. Hani o şeydeki değil mi? Hadi Seferoğulları vurun.
Ya yani kırmızı spiker arkadaşımız kırmızı kart görürler. Görsünler efendim gibi.
Yani İlginç. Bak orada Mustafa Cengiz ne diyor? Bu bütün kulüplerde geçerli de hani haklılık ve haksızlık aramıyor. Diyor ki seninle ilgili bir şey olduğu zaman 10 kişi gidin diyor. Hakemin üzerine çullanın, rakibin üzerine çullanın. Yani etki yaratın diyor. Ki bunu hakemleri takip eden isimler de diyor ki işte orada o pozisyona Galatasaraylılar eğer diyor yüklenseler de hakem bilmem ne yapardı. Bak hakkaniyet ve haklılık değil yani.
Bağırmak, çağırmak,
baskı kurmak.
Aynı şey Fenerbahçe'nin bu Malatya'daki penaltı pozisyonu içinde söylendi. Futbolcular niye hakeme yüklenmediler?
Emre Belezoğlu futbolcuyken hep ne denirdi?
Hatta Emre Belezoğlu'nu eleştirdiler. Sergen Yalçın olsa o penaltıyı alır diyen duayen
Sergen Yalçın 20 haftadır penaltı görme Beşiktaş. Sen de arada lafı sokuyorsun yani Beşiktaş'a.
Yok sokmuyorum. Yorumcular öyle dedi. Sergen
Aynı
Yalçın.
Yorumcular onlar.
Mehmet Demirkol isimleri.
Vay Mehmet Demirkol. Beşiktaş aylardır penaltı alamıyor.
Sergen Yalçın olsa o penaltıyı alırdı diye böyle bir
Nerede kollarını açmış Sergen Yalçın?
Aç kollarını.
Veri bir penaltı diye bağır. Şimdi işin latifesi bir yana şimdi yani futbolcuların bu kadar ağır şekilde eleştiriyorsan sorun sende. Yok öbür tarafı o kadar ağır şekilde eleştiriyorsan yani şimdi, sorun futbolcuların değil. Yani bu iki farklı.
Sadece futbolcular da değil. Esas olay Sayın Teknik Direktör Fatih Terim'e de dayanıyor burada. Çünkü bir yandan da futbolcuları sahaya süren kişi o.
Peki ben bir özet geçeyim. Bak sezon başından beri olay Arda Turan'la başlıyor.
Tamam.
Arda Turan transferiyle başlıyor her şey. Geçen sezon
hatta geçmiş sezonlardan gelen bir şey var. Transfer dönemlerinde Ozan Kabak'ın istenmemesine rağmen satılması.
Her şey o ilk pandemi sezonu var ya. Şimdi orada Galatasaray doldurmuş gidiyordu şampiyonla. Yani havasını yakalamıştı. Pandemi oldu. O pandemi sürecinde o sezonda yine bir Arda Turan meselesi vardı. Yönetim orada set koydu, alınmadı. Ama ne diyordu Mustafa Cengiz ve çevresi? Ya ne istediyse aldık. Bütün istediği oyuncuları aldık. Bu pandemi sürecinde hoca pek takıma sahip çıkmadı. Peki Oralom bu Amerika'ya gidiyor, Bodrum'a gidiyor. Aslında bir sene önce konuşulan laflardı.
Evet. Dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Bugün yani Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberde Mustafa Cengiz şöyle bir şikayette bulunuyor. Bizim kulübe ait uçak biletleri var. Bu Terim ve yakınları tarafından devamlı kullanılıyor. Bodrum'a gidiliyor, Miami'ye gidiliyor.
Evet.
Gibi bir ifade var.
Ama bu laflar dediğim gibi bir sezon öncesinde de dolaşımdaydı. Konuşuluyordu futbol kulislerinden konuşulan şeylerdi. Ne olur bir takım kötü giderse işte orada genelde medya ortaya çıkartır. Bunlar olmuş, şunlar olmuş vesaire. Ama dediğim gibi geçen sezondan başlayan bu sezon Arda Turan alınması alınmaması meselesinde yazılı, çok net yani yönetim istemiyordu Arda Turan'ı hiç.
Yazılı talep versin diye hatta tabii canım, Mustafa Cengiz açık basın üstünden mesaj yaptılar.
Dedi, Fatih yani. De yazılı olarak Arda Turan'ı istediğini söyledi. Yani bu ilişki bunlar... zaten.
Basın üstünden devam etti bu arada. Hani kendi tabii aralarında değil yani.
Kopmuştu yani. Bu ilişki böyle kerhen yürüyordu, anladın mı? Yani Machiavellist bir mantıkla gidiyordu. Hatta, İki tarafta çıkarlarını düşünerek bu ilişkiyi zoraki bir birlikti yani.
Sayın Fatih Terim bundan sonra yönetimin ne yanındayım ne arkasındayım diyerek dedi. Karşısındayım mesajını.
Bir orası kalıyor. Bulmacayı sen tamamla. Yani artık Mustafa Cengiz döneminin fiilen olmasa bile hani bir sonraki seçimde yürümeyeceği çok açık ve net bir şekilde ortaya
çıkıyor. Bir reklama gidelim. Evet.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, programımız devam ediyor. Şimdi Mustafa Cengiz'in Milliyet Gazetesi'nde çıkan ona atfedilen açıklamalara dair Galatasaray Kulübü'nden yaklaşık bir saat önce yalanlama geldi. Milliyet Gazetesi'nde 20 kongre üyesinde olduğu ortamda söylendi, iddia edilen bu donk seks partilerinden bıktık. İşte takım iyi oynamıyor. Şu bu tür sözlerinin tamamen hayal mahsulü olduğu. Arda Turan'ın işte oyuncular adına gelip prim mirim tartışması yaptığı, bunların da yalan olduğu söylendi. Pekala, metne bakıyorum 4-5 satır ve bilgilere bakıyorum. Hani hiç özel bir şey de yok. Neden saat 17'yi bekliyor Galatasaray? Yani sosyal medyanın bu kadar yaygın her şeyi...
Sabahleyin hani başladı bu yani.
Atalan Üsküdar'a değil, Atalan... Ankara'ya geçti. Değil mi? Kars'ı yani, geçti ya.
Bir de hani şöyle diyeyim ben sana. Sabahleyin patladı bir olay ve en çok konuşulan hani futbol dünyası içinde konuşulan konu oldu yani.
Ben bu tür yalanlamaları şöyle bakıyorum. Aslında siz alacağınızı alın. Biz bu şekilde bir mesaj vermiş olalım.
Ondan sonra da kulüp.
Sonra yalanlarız. Hani çünkü, Fatih Terim demez ki bak yalanlamadınız.
Çünkü Milliyet Gazetesi'nde de hani şu haberde Fatih Terim'le ilgili bölümleri biraz önce söylemiştik. Hani Fatih Terim'in de takımla yeterince ilgilenmediği, devamlı seyahatlere gittiği gibi açıklamalar da bulunuyordu.
Ya haber çok çok önemli. Yani çok sansasyonel bir haber. Mustafa Cengiz'in ağzından tırnak içinde
tarife yer verilerek.
Yer, tarih şu işte Donk'un seks partilerinden bıktık diyor. Şimdi sabah sabah, şimdi eğer ki bu size ait değilse bu ifadeler, hani yine hani böyle irkilirsin sabah, bu ne dersin? Ya derhal dersin, derhal. Derhal bir açıklama yapın. Derhal işte o gazetenin spor müdürüyle bir beni bağlayın.
Hatta yani bunu yaptığın zaman biz bu kadar böyle bir ahlaksızlık tırnak içinde söylüyorum yapan eğer yalanlayacaksan.
Öyle yalanlıyorlar zaten.
Yani şeye karşı, kuruma karşı en sert tepkimizi göstermeliyiz dersin yani.
Mesela başkanın ağzındanmış gibi bazı ifadeler kullandı Zeki Uzundurukhan bugün canlı yayında. Hani sosyal medyada şöyle yansıdı. Yani sanki Mustafa Cengiz öyle demiş gibi bazı ifadeler sosyal medyaya düştü. Başkan hemen canlı yayında aradı Zeki Uzundurukhan'ı. Ben öyle şeyler demedim falan.
Yani Milliyet Gazetesi'ni de akşam 7'de mi okudu o zaman?
İnanılmaz
yani
bir şey ya. Hani bir de hani yaş olarak, ekol olarak Güne Gazete'de başlayan bir dönemin insanı. Dolayısıyla
hadi gazete ya da, okumuyor. Twitter, Facebook ya da sosyal medya hiç mi girmedi? Ya, yani?
Öyle bir şey yok. Orada iletişim sorumluları ne yapar? Her sabah bir brief yapar. Efendim yazılı medyada bugün şunlar şunlar var.
Tabii denir. Onlar da gitmiştir.
Sayın Başkanım
yani.
Şurada şöyle acayip bir haber var. O da bakar eder derhal ya şimdi bunun hiçbir açıklaması yok. Bu başından bu yana yani son bir yılda diyelim ki Mustafa Cengiz, Fatih Terim ilişkisini, bu medya üzerinden iletişimini akademisyen arkadaşımız Hülya Coşkun'a bağlanacağız birazdan reklamlardan sonra. Ondan yorumlamasını isteyelim. İşi bilenine sevk edelim. Çünkü kulüplerle, yöneticilerle uzun yıllar çalıştı. Bir de şöyle bir şey var. Başkan diyor ki futbolcular haysiyet ve şereflerini hani ona göre davranmıyorlar diyor.
Hatırlasınlar.
Hatırlasınlar belki diyor. Ertesi gün Abdurrahim Albayrak gidip futbolculara fotoğraf çekiyor.
Yalnız fotoğrafta
Fatih
Terim yok.
Yok. Her şey bir mesaj yani.
Tabii.
Şimdi bunu nasıl okuyabiliriz? Abdurrahim Albayrak seçimini futbolculardan yana kullandı.
Ya da futbolcular isyan edecekti belki başkana. Biz Abdurrahim Albayrak varken isyan etmeyin
ama
dedi.
Ama kişisel tabii şeyinden yayınlıyor, koyuyor mesela. Hesabından koyuyor.
Kurumsal da değil yani.
Hani diyebilirsin ki neden Fatih Terim yok? Çünkü haysiyet ve şerefle ilgili şeyin muhatabı Fatih Terim değildi. O yüzden o fotoğrafa girmedi. Yani o kadar saçma sapan bir ya Mektebi Sultaniye'den çıkmış bir kulübün yönetilme tarzı bu olamaz. İnanılmaz yani, dehşet ya.
Biz yıllarca hani Galatasaray'ı takip ettik. Sen de etmişsindir. Ama şunu gördük. Hep kol kırılır, yen içinde kalır diyor.
Yok
şimdiye
artık
kadar
kol, bacak ne kırılırsa dışarıya veriyor.
Şu an hiçbir şey kalmıyor yani.
Yani Galatasaray'ın böyle tırnak içinde hani Galatasaray kültürü falan deniliyor. Yani o janti en son Ünal Aysal'dı galiba. Ondan sonrası hani Faruk Süren mesela, o da çok şeydi yani. Bilmiyorum ya, Galatasaray'ın başkanlık Duygun Yarsıvat Hoca nevi şahsına münhasır bir yönetim vardı ama halk sorunları yaşadığından bu yana açıkçası derler ya ferasetini biraz yitirmişe benziyor.
Yani bir takım şey, Kulüpler Birliği meselesini de sonra
evet,
konuşalım yani.
Kulüpler Birliği'nde dediler ki işte ona buna itiraz etti de kulüpler Galatasaray'a karşı Ahmet Nur Çebi dedi ki biz aradık başkanı. Niye istifa ettiniz? Cevap yok. Onun da Tahir Kum'un güzel bir yazısı var. Evet. Ondan da bahsederiz. Ama herhalde bir araya gidiyoruz sevgili Vedat. Aradan sonra Hülya Coşkun'la Galatasaray'daki bu iletişim mevzusunu konuşacağız.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Programımız devam ediyor. Galatasaray'da iletişim krizi, Galatasaray'da başkan krizi. Şimdi dikkat edersen Galatasaray'da seçim var dedik 29 Mayıs'ta. Başkan adaylarına bakıyorsun. Hepsi Fatih Terim'in hürmetlerini sunarak, onun otoritesini, onun gücünü, kuvvetini kabul ederek başlayan. Hiç kimse ben Fatih Terim'e çalışmayacağım, yeni bir teknik direktör, yeni bir sayfa açacağım demiyor.
Esasında ben şunu düşünürdüm başkan adayı olsam. Hani Fatih Terim'in geçmişini düşündüğünde, hiçbir başkanla anlaşamadığını düşündüğünde hani biraz temkinli yaklaşabilirdim. Hani bilmiyorum çünkü bakın, tarih yani şu ana kadar hep bütün başkanlarla kavgalı bir şekilde götürdü bu işi.
Çünkü artık Fatih Terim bir teknik direktör sınırlarının çok ötesinde aşmış. Dolayısıyla aslında Galatasaray başkan seçmiyor. Fatih Terim'in istediklerini kolaylaştırıcı aramış oluyor yani. Hani Fatih Terim bir şeyi çiziyor, bir tablo çiziyor. Onun resmi olarak birilerine imzalaması gerekiyor, alınacak, verilecek. Yani bir mesuliyet gazetelerde şey olur ya hani, sorumlu yazı işleri müdürü.
Evet, hukuk, hukuki işlerden sorumlu.
Ama aslında gider davalarla uğraşır, işte sürekli hakim karşısına çıkar vesaire, yorucu bir iştir. Ama Galatasaray bence ya Fatih Terim'e hocam sen artık bir teknik direktörden çok fazlasın, gel bu konuda burada emekli ol, kulüp yönetimine gir, ya da yani daha üst, mesela gerçek anlamda sportif direktör ol.
Yanına bir teknik direktör
ol. Futbol AŞ'nin başına geç.
Kim alacak, kim satılacak, ona karar ver.
Diyelim. Ya da hocam teşekkürler, yani biz yeni bir yönetim olarak bambaşka bir Galatasaray'ı artık dizayn etmek zorundayız. Yani senden sonrasını düşünmek zorundayız. Diyebilecek cesareti ortaya koymaları lazım. Aksi halde çünkü şunu biliyoruz. Bugün Fatih Terim'le uyumlu olsanız da olmasanız da şampiyon olup olmamanızı etkilemiyor. Yani uyumsuzken de Fatih Terim'le yönetim şampiyon olabiliyorsun. Uyumluyken de oluyorsun. O halde yani Mustafa Cengiz niye gidiyor? Başkası niye değil? Ben anlamıyorum açıkçası.
Belki Fatih de gitmez Terim, bu arada. Ha. Mustafa Cengiz tekrar aday olur Sayın Başkan ve belki tekrar seçilir yani.
Yok. Yani şimdi bu son, dediğim gibi son 3-5 ayda bu hastalığından sonraki dönemde Mustafa Cengiz yani yönetebilme kabiliyetini bence çok yitirdi. Yani ben, çünkü bak kulüpler bile tartışıyor, kavga ediyor. Fatih dedin ya, Tahir Kum'un yazısına ne diyor Tahir Kum?
Yani Tahir Kum'un yazısına gireriz ama bence bunu sonraya bırakalım.
Aradan orada sonra bile hani Ali Koç'a bir şey söylediği iddia ediliyor. Yani. Ali Bey diyor ki ne, başkan kim söyledi, ne söyledi? Ya ben onu söylememişti.
Yani olay şu esasında, madem açtın konuyu, şöyle Tahir Kum'un bildirdiğine göre Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç'u görüyor. Ali Bey size hiç küfretmenizi yakıştıramadım diyor. Ali Koç da diyor ki hani ben kime küfretmişim diye Mustafa Cengiz'e yanıt veriyor. Vallahi kamu görevlisine küfretmişsiniz diyor, bir kamu görevlisine. Yok öyle bir şey diyor Ali Koç. Ama duyanlar var diyor. Yine duyuma getiriyor. Kim duymuş diyor yani. Hani siz hep, en son Ali Koç sinirleniyor. Hani yaşınızdan, başınızdan dolayı ben size bir şey demiyorum ama artık iftira atıyorsunuz diyor. Bunun üstüne Sayın Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ta duymuş sizin küfrettiğinizi diyor. Bu arada Kulüpler Birliği karışıyor bu sert tartışmadan. Sayın Başkan Mustafa Cengiz bu arada hani aktardığına göre yine Tahir Kum'un, diyor ki ben işte Antepliyim, o bildiğimiz söylemi, ben sert bir adamım, her dediğimi söylerim diyor. En sonunda bu arada Ali Koç Abdurrahim Albayrak'ı arıyor. Abdurrahim Albayrak da böyle bir küfür işitmediğini söylüyor. Bunu Cengiz bütün kulüp başkanlarına dinletiyor ve olay burada
kopuyor. Bir reklama gidelim tam bu zirve anında.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, Soyunma Odası devam ediyor. Hattımızda Hülya Coşkun var. Kendisinden önce bir sitem edelim. Programımızın saatini nasıl bilmezsiniz? Daha birkaç defa bağlandık yani. Böyle bir iletişim kriziyle karşılaşacağımızı hiç düşünmüyordum.
Çok haklısın. Kusura bakmayın.
Rica ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Ne demek? Çünkü biz işin içinden çıkamıyoruz. Yani bize... Galatasaray Başkanı Fatih Terim, ikinci başkan, üçüncü başkan, bu ikinci, üçüncü başkan mevzuları enteresan, ayrı mevzu. Evet. Ne diyorsun Galatasaray'ın bu mevzularına? Yani böyle kulüp yönetilir mi? Şu anda başkan danışmanı olsanız ne yapardınız? Ne derdiniz bütün bu yaşananlara?
Başkan danışmanı olsaydım bunların olmasına izin vermezdim kesin Kenan. Bunlar olmazdı yani.
Mesela Milliyet Gazetesi'nde şimdi, çok acayip bir haberle uyanıyorsunuz güne. Cevabınız akşam 17 buluyor, sosyal medyanın olduğu bir dönemde, dijital medyanın olduğu bir dönemde.
Bu demek ki şey yapmak istemiyormuş, cevap vermek istemiyormuş bir düzeltme vesaire. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kulüp başkanının seçilmiş bir kulüp başkanının başkanına yetkiler verilmiştir. Şimdi biz bunu Ünal Bey'de gördük, Ünal Aysal'da. Şimdi siz eğer antrenörünüz de bir, yani Fatih Terim hocayı katmayalım, hiç genel anlamda genel konuşalım. Siz kulüp başkanısınız ve bir kontrat yapıyorsunuz kulüp teknik direktörünüzle. Şimdi bu yaptığınız kontratı neler kapsıyor? Neler kapsamıyor? Çünkü bu defalarca tekrar edilen bir sorun. Şimdi bu kontratın çerçevesinde bir kere kulüp başkanı olarak yetki kullanmanız gerekiyor. Madem teknik direktör canı istediği zaman Amerika'ya gidiyor, canı istediği zaman Bodrum'a gidiyor, antrenman yaptırmıyor ve bunun için de siz ona bir uyarı, sözlü uyarıda bulunursunuz. Sonra yazılı uyarıda bulunursunuz tekrar edersiniz. Ondan sonra sözleşmeyi devreye sokarsınız ve gerekeni yaparsınız. Şimdi siz bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Fatih Terim'i şikayet ediyorsunuz. Kime şikayet edecek? Şimdi peki taraftarlar kime şikayet edecek? Kim çözüm bulacak? Yani bir görev, yetki problemi var ciddi bir şekilde. Söylemi kullanmak o çok başka bir kavram ama bu ifadeleri kullanıyorsanız kullanmamanız gerekiyor daha doğrusu. Siz lider olmalısınız. Size yetki verilmiş. Siz sistemli bir şekilde kulübü, takımları herhangi bu tür sorunlarla karşılaşmamak için yönetebilmelisiniz. Siz kontratınızı nasıl yaptınız diye ben sormak istiyorum. Yani Fatih Terim'le yaptığınız kontrat nedir? Yani bu Fatih Terim'le yaptığınız kontratın dışındaysa eğer, bir de Kenan şöyle bir şey vardır kulüplerde. Bir etik kurallar vardır. Ve aslında etik kurullar vardır. Şimdi bu etik kuralların amacı kendi yetki alanındakilerinin davranışlarını izlemek için ahlaki kurallar koymaktır. Şimdi bizim kulüplerde zaten ben hep yazıyorum, hep konuşuyoruz da sizinle. Kulüpleri tek kişi yönettiği için hani birimler, departmanlar etkin, işlerinde uzman kişiler tarafından yönetiliyorsa bile onlara söz hakkı ve düşünce hakkı verilmediği için muhtemelen tek kişi yönetiyor kulüpleri. Şimdi böyle olunca tabii kendi felsefesini, kendi yaşam felsefesini kulübe aktarmak yerine tam tersi olması gerekiyor. Şimdi Fatih Terim böyle bir şey yapıyorsa ya da don bir sporcu böyle bir yaşam içerisindeyse o zaman kulüp teknik direktörünüzü çağırırsınız. Sorarsınız ne olduğunu. Bunun çözülmesini istersiniz. Çözülmüyorsa gerekeni yaparsınız. Yani koskoca Galatasaray kulübünü bu kadar itibarsızlaştırmak kulübün futbolcular en büyük değerleridir. En büyük kültür taşıyıcılarıdır. En büyük temsilcileridir. Bu insanları bu kadar kamuoyunun önüne atmak yani bu anlaşılır, kabul edilebilir bir şey değil. Yani sorunu çözemiyorsunuz ve şikayet ediyorsunuz. Evet. O zaman ne yapmak lazım?
Peki bir şey soracağım. Şimdi Galatasaray kulübü başkanı ve Fatih Terim'le çalışıyorsa işte bir yanda Fatih Terim bir yanda başkan. Taraftar çok belirleyicidir sonuçta kulüplerde, büyük kulüplerde. Taraftar bir kere peşinen yaşanacak krizlerde Fatih Terim'den yana tavır alacağı da çok nettir. Hani Ünal Aysal olayında da bunu gördük. Ünal Aysal o sizin dediğiniz önce kulüp, sonra seçilmiş başkan, sonra efsaneler diye bir denklem kurdu bence gayri resmi olarak. Ama o şeyde bile işte Fatih Terim tırnak içinde taraftar nezdinde doğru olan, haklı olan ve tutulması gereken kişi oldu. Bu anlamda Galatasaray Fatih Terim'le çalışan Mayıs seçen, mesela önümüzdeki seçimi de seçecek olan başkanlar çok zor bir şeye talip oluyorlar. Ne tavsiye etmek gerek? Yani Fatih Terim'in hep huyuna suyuna mı gitmesi önerilmeli? Yoksa siz önce kulübün ilke ve inkılaplarını uygulayacaksınız. Burada gerekiyorsa Fatih Terim'le de çatışmayı göze alırsınız ve o ilişkiyi sonlandırma iradesini de ortaya koyabilmelisiniz. Bunu mu önerirsiniz? Ne demek gerekiyor bu noktada?
Şimdi Fatih Hoca ile çatışmak Yani birileriyle çatışmadan bu sorun çözülebilir.
Yani olursa işte oluyor bir şekilde.
Için, evet, bu sorunları çözebilmek için de akıllı stratejiler, akıllı eylemlere başvurmak lazım. Yani siz eğer bu Z kuşağından bahsediyorsunuz, çünkü sosyal medyayı yönetmek bir iletişim işi. Yani bu sosyal medyayı profesyonel iletişimciler tarafından siz kulübün konu ve gündem açısından yönetemiyorsanız bu kaotik süreci zaten yaşıyorsunuz. Hepsi yaşıyor.
Kemal Berkin bu sorunu çözdü bugün. A-Spor'da denk geldim bugün. Bu sosyal medyayı icat edenin Allah belasını versin dedi. Boyu devrilsin dedi.
Bu da güzel. Yani bu medya, sosyal medya kullanımı ve bunun yönetimiyle ilgili özel bir çalışma yapmak gerekiyor kulüplerde. Şimdi ama bizde bir sorun şu. Hani kulüp başkanı kendi kendine kriz ve kaos yaratıyor. Bir mağdur yaratıyor. Biz de mağdurları ülkece sevmeyiz biliyorsunuz.
Merhaba.
Yani ülkenin toplu...
Hülya Hanım, burada bir kesebilir miyim? Bir soru sorabilir miyim?
Burada bir insan evladı daha var. Cüneyt Muharremoğlu.
Yani şunu soracaktım. Merhabalar. Şunu soracaktım. Tam da bu bahsettiğiniz noktada kulüp başkanı mesela gazete haberinin doğruluğu yanlışlığı bir yana, dün kulüp başkanı canlı yayında futbolcuların haysiyet ve şerefiyle ilgili bir söz etti. Yani krizi çıkardı. Siz bir iletişimci olarak ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz o cümle çıktıktan sonra?
Özür dilenmesi gerekiyor. Yani ama temel olarak ben bu işi sağlıklı bir şekilde yönetemiyorum. Ve işte ayın kaçı 29'undaydı sanıyorum. 29'una kadar kulübün başında kalacağım ve ondan sonra bunu bırakıyorum demesi gerekiyordu. Yani özür dileyip bunu bırakması gerekiyor. Yani bu kadar camialara zarar vermek... Yani haklı, tabii ki bir takım saptamalar yapıyor başkan. Yani söyledikleri o yaşanmış şeyler. Biz hani bir ütopik, bir uydurma bir şeyden bahsetmiyor. Ama bunları kamuoyuyla paylaşması doğru değil. Bunları çözmesi gerekiyor. Çözüp sonuçlandırması ve bu sonuçlanmış ilişkiyi yönetmesi gerekiyor aslında.
Bizi çok konuşuyor değil mi Sayın Mustafa Cengiz? Yani evet. Her hafta böyle bir... sponsorluk anlaşmasıydı, oydu buydu, Galatasaray TV'di. Ya bu büyük kulüplerin başkanları hani tabiri caizse bir konuşur, pir konuşur.
Evet, yani sevgili Cüneyt, istifa etmesi gerekir.
İstifa etmesi gerekir. Dün herhalde bir yönetim kurulu toplantısı olmuş. Orada diğer arkadaşlar da söylemiş, başkan bırakalım. Evet. Bilakis ben aday olacağım demiş. Yani çünkü Kulüpler Birliği toplantısında da söylemiş, yani ben kavgacı ve savaşçı bir kişiyim. Zaten bu cümle çok önemli değil mi? Yani aslında bütün halet ruhiyesini ortaya koyuyor. Yani bu dil zaten sıkıntılı galiba.
Evet. Yani bir tamam kavgacı olabilir. Yani gerek yok. Biz, çünkü gerçekten bu spordaki bu kavgalardan sıkıldık. Bu dilden de. Şimdi var olan izleyenlerin, takım tutanların, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Sivaslı, Trabzonlu izleyenlerin artık futbolu tercih etmemesinin nedeninin farkında olmaları gerekiyor.
Bir de şu
yani
var.
Kamuoyu anket yapsalar zaten insanlar bu kavga ve hırçınlık yüzünden, bir adaletsizlik ortamı yüzünden, sürekli bir hakem inşası üzerinden suçlanan bir ortamda zaten bu seyirci kaçmış durumda, taraftar da kaçmış durumda.
Şimdi mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bunlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda yer alıyorlar. Yani federasyon yönetiminde bir ağırlıkları oluyor, kulüpler birliğine vesaire. Hani böyle küstüm ben gidiyorum dediğin zaman ve gittiğinde de o yapı devam ediyorsa, bu arada senin şeyin ortaya çıkmış oluyor yani. Aslında çok da sen olmadan da kulüpler birliği yürüyor ya da sen olmadan da federasyon görevinde kalabiliyor. Yani o yüzden bu tür restleri çektiğiniz zaman hakikaten o binayı yıkmanız gerekiyor. Yıkamıyorsanız bu sefer etkinizi de kendinizi de ifşa ediyorsunuz. Yani bir kağıttan kaplan görünümüne de sokmuş oluyorsunuz kendinizi. Yani Mustafa Cengiz kulüpler bile yönetiminden çekildiği zaman o yönetimin ertesi gün dağılması lazım mesela. Ama yok.
Evet. Çünkü kulüpler birliğinde de Ali Koç'la bir diyaloğu olmuş. Mutlaka okumuş.
Evet. Aktardık az önce zaten.
Evet. Ve üstelik de o diyaloğun da diyalogu bahsettiği şeyin olmadığını da Abdurrahim Albayrak onaylamış.
Abdurrahim Albayrak hem orada başkanı ofsayta düşürüyor, hem bu Şerif Haysiyet açıklamasından sonra Florya'ya gidip futbolcularla fotoğraf çekip kendi özel sosyal medya adresinden bu neyi tekabül ediyor? Abdurrahim Albayrak da o zaman bayrak açmış Mustafa Cengiz'e değil mi? Ben aday olacağım demek ki bu galiba.
Aday olmak istediğini ben zaten biliyorum ama adaylığını açıklayacak mı bilmiyorum. Yani aday olmak istediğini, başkan, kulübe başkan olmak istediğini biliyorum ama adaylığını açıklayacak mı bu konuda bir bilgim yok. Şimdi bir...
Şu zaman oldu yoksa bir daha zor. Ben de düşünüyorum.
Geç kalınıyor tabii. Çünkü bunun bir stratejisinin olması lazım. Bir kamuoyu yönetmesi gerekiyor. Neden bu şeyde devam edersen mesela Abdurrahim'in istifa etmesi, Abdurrahim Albayrak'ın istifa etmesi beklenebilir böyle bir durumda. Ayrıştırmak, bir fotoğraf koymak yerine. Ama şu da var, Kenan Özdoğan. Adalet istiyoruz diye yanık bir sesle haykıran Abdurrahim Albayrak gördük biz. Şimdi onun başka bir versiyonunda Mustafa Bey'i görüyoruz. Yani bunlar hep başkalarından bir şeyler istiyorlar. Şimdi lider dediğiniz bir kulüp yönetecek kişi adaletin sağlanmasını sağlar. Adalet istiyoruz demez. Yani onu sağlar. O güveni, o itibarı, kararlılığı taraftarına, camiasına güçlü bir şekilde aktarır. Siz yönetimdesiniz, siz adaleti sağlayamıyorsunuz, adalet istiyoruz diyorsunuz. O zaman yönetmek acaba gerçekten hani yönetiliyor mu orası diye sormak gerekiyor değil mi?
Evet. Ben de burada şuna gireceğim. Dört büyüklerde ayrı zamanlarda adalet istiyoruz dediler. Sonuçta ama anlaşılan o ki çok değişen bir şey olmuyor. Siz bunu neye yoruyorsunuz?
Çünkü bir suçlu aranıyor. Şimdi Fenerbahçe hakemlerden şikayet etti ama Fenerbahçe sahada iyi futbol oynamıyordu ki.
Peki mesela Beşiktaş iyi futbol oynuyor ama başkanı çıkıyor.
Ama Beşiktaş'ın elindeyinde kötü oynadığında hakeme yüklendi. Ve Halil Umut Meler'i hatırlarsanız son maçta istemiyoruz dediler. Ve Halil Umut Meler'i Serdar Tatlı atadı. Ve o maçta ikinci sarı kartı göstermediği için bakın görev verilmiyor. Dikkat ederseniz. Dikkat etsiniz mi? Fena'nın gözünden kaçmak
olmadı. İki tane maçta yani orta saha hakim olarak verilmiyor ama Fenerbahçe maçında VAR hakim olarak geri döndü.
Evet.
Artık VAR hakemi de önemli.
Sonuçta ama sizin dediğinize gelecek olursak Sayın Beşiktaş Başkanı kendi söylemine göre bu konuda başarısız olmuş oluyor esasında. Bu söylemleriyle. Hani adaleti sağlaması
bunun
gerekir.
Bunun farkında değiller ki yani. Değiller. Yani evet, bunun bu anlama geldiğini falan onlar kazansak da kaybetsek de ne kadar çok bağırırsak hakemleri, camiaları baskı altına alırız diye düşünüyorum. Yani şark usulü kulüp yönetiyorlar işte bu kadar basit.
Evet yani bu bir felsefe eskiden öyleydi yani kulübün bir aslında öyle olması gerekiyor. Bir felsefesinin, bir vizyonunun, misyonunun olması gerekiyor. Hedefiniz ne?
Peki ben bir flash soruyla bitireyim. Reklama gideceğiz çünkü 1,5 dakikamız var. Mustafa Cengiz aday oldu ve kazandı her şeye rağmen. Fatih Terim kendisi çalışmaya devam eder mi? Bu ilişki sürer mi yani? Çünkü Fatih Terim de hep sezon sonuna kadar bir Galatasaray'a sözüm var diyor. Bu da aslında üstü kapalı. Ben bu yönetimde çalışmayacağım ama sözüm var Galatasaray taraftarına diyor. Herhalde ya önümüzdeki sezon ya Mustafa Cengiz olmayacak ya Fatih Terim.
Bence ikisi de ikisinin yerine taze, pırıl pırıl yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör, yeni Z kuşağına yönelik bir planlama içerisinde olan yeni inşaatlar yapmak değil de çünkü Sayın Elmas'ı dinledim sizin programınızda. İnşaat yapmak üzerinden bir strateji, ilk yapacağınız eylemle yerine oraya iyi bir güvenilir bir teknik direktörün getirilmesi Avrupa'da çünkü Avrupa misyonu vizyonu daha doğrusu Galatasaray'ın Avrupa'da olmak üzerine stratejilerin üretilmesi bu yeni kuşağı kavrayacak bir takım eylemlerin olmasını ifade etmesini tercih ederdim ben beklerdim açıkçası iletişim stratejileri olarak. Dolayısıyla benim düşüncem çünkü Galatasaray taraftardı. Evet Fatih Hoca çok başarılı ama Fatih Hoca da çok yıprandı. Galatasaray taraftarları da artık Fatih Terim konusunda soru işaretli. Mustafa Başkan zaten çamları devirdi. Bayağı çam devirdi.
Peki bunun futbolculara etkisi ne olur? Yani bundan sonra futbolcular da nasıl motive mi olurlar, yoksa sizce tam bir yani mücadeleden kaçarlar mı tabiri caizse?
Şimdi bizim iç ilişkilerinde eğer Fatih Terim'le ilişkileri iyiyse ve o takım o ilişki içerisinde organize olabilir. Ama eğer o ilişkilerde de bir kopukluk varsa, sporcu ancak çok profesyonel olacak ve bir takım lideri, işte kaptan onları yönlendirecek, bir araya toparlayacak ve bundan sonraki maçları öyle oynayacaklar. Eğer ki böyle bir şey olmazsa bu kopuk devam eder. Yani
zannediyorum.
Ben de profesyonel spor yaptığım için biliyorum.
Ben şöyle tahmin ediyorum. Cumartesi işte maçı kazanacaklar. O hani kazanalım ve haysiyet şeref meselesine cevap vermiş olalım. Orada Fatih Terim de ondan sonra sazı eline alacak ve Galatasaray'ın gidişatını açık açık ortaya koyacak gibi geliyor bize. Beklenti. Ama Belhanda olayında da beklenti o yöndeydi ama hoca kriz kapanmıştır dedi, bitmiştir dedi ama tabii puan tablosuna göre de konuşmuş olabilir o gün. Hülya Coşkun çok teşekkürler. Reklama gitmek zorundayız.
Çok teşekkürler, tekrar katıldığınız
için. Zevkli, keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim sizlere. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, Vedat'tayız.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası devam ediyor.
Evet, programımızın final bölümündeyiz. Galatasaray ağırlıklı bir program oldu bu. Galatasaray'ı da konuşmaya devam edelim.
Yine Tahir Kum'un yazısından bahsedelim istersen. Bu evet. Hem hakem görevlendirmeleri, Beşiktaş-Ankara gücü maçı artı Suat Arslanboğa üstünden konuşalım istersen bu konuyla.
Evet, yani Galatasaray Başkanı VAR hakemi olan, Karagümrük Galatasaray maçında VAR hakemi olan Suat Arslanboğaç militan dedi. Galatasaray'ın penaltısını yemekle itham etti.
Ayrıyeten hani Ali Palabıyı da tehdit ettiğini ileri sürdü.
Evet. Ali Palabıyı VAR'a gelmezsen işim biter demiş güya.
Hakemliğim biter demiş. Bu öyle bir diyalog canlandırdı hatta Sayın Başkan.
Duyumlarıma göre dedi. Bu
duyumlarıma
arada.
Göre böyle bir diyalog yaşanmış dedi.
Evet, o da gazetecilerden öğrendi bu işi. Gazeteciler de diyor duyumlarıma, aldığım duyumlara göre. Duyum. Şimdi orada Serdar Tatlı da hem 10 puan vermiş Suat Arslanboğa'ya, hem de bu haftaki Antalya Spor Rize Spor maçına orta saha hakem olarak atadı. Ama burada benim beklentim şuydu. Bir kez daha Galatasaray maçına vermesi gerekirdi bence. Yani madem ki Halil Umut Meller'i istemiyorum diyen Sergen Yalçın'a nazire yaptın, aldın. Sen misin Beşiktaş'a istemeyen Halil Umut Meller'i, al bir daha veriyorum dedi ya. Burada da öyle yapması lazım değil mi? Tutarlılık adına. Suat Arslanboğa'yı alacaksın, Galatasaray maçına vereceksin ki Halil Umut Meller kararıyla tutarlı olasın. Yoksa olmuyor yani şimdi. Başka maça veremezsin demedi. Bu militan hakemi bana bir daha verme demeye getiriyor Mustafa Cengiz. Diğer taraftan bugün...
Yani Sayın Tahir Kum'un yazısında da bu konuşmanın kesinlikle...
Böyle bir konuşmada olmadı diyor.
Hayal
ama
ürünü
tabii
oldu.
Şimdi de söylemek lazım. Sonuç itibariyle sonuçta Tahir Kum bunu nereden almış olabilir? Merkez Hakem Kurulu içerisinden.
Evet.
Federasyon kaynaklarına. Onlar da diyebilir mi ki evet aynen böyle bir konuşma oldu. Biz buna rağmen Suat Arslanboğa'yı
bütün Sayın Başkan Cengiz'in haklı olduğu bir konu var. Bu VAR kayıtları açıklansa bizde hangi hakemin hatalı?
Yok mümkün değil. Bak bizde durmak yok Cüneyt. Yani şunu verdim diyorsun, daha fazlasın. Yani bu ya benzetmek kötü alışkanlıklar yani, olur ya, bağımlılık.
En azından açıklasın.
Ya VAR gelsin, biz bu kavga biter demedik mi? VAR gelirse evet. Hakem tartışması biter. Bitmiyor. Milimin kavgasını veriyor. Yok, İnsaf yok.
En azından şu bence Merkez Hakem Kurulu Başkanı şunu açıklaması lazım. Hayır. Yani bunu hakikaten TRT'de de olur. Çünkü herkesin seyrettiği bir... Daha önce de çıktılar TRT'ye zaten. Demesi lazım ki...
Ya bu Siri değiliz... konuşmaları var ya ona döner bu o zaman. Hakemler rahat rahat konuşamaz. Hocam istersen pozisyona bak.
Yok yok öyle demiyorum ben. Merkez tamam. Hakem Kurulu Başkanı mesela baktım. En çok tartışmalar ne diye yaşanıyor? Ellerde, dirseklerde, yüze gelen el
yok, koltuğunda yok, yaşanıyor. Bak ben açıklansın istemiyorum çünkü.
Ya açıklaması değil. Merkez Hakem Kurulu Başkanı desin ki kural böyle uygulanacak kardeşim desin. Ya sarı karttır bu kural yüze gelince ya da değildir. Şu pozisyonda sarı kart, şu pozisyonda değil. Bunu TRT'de illa bizim Süper Lig maçı da olması gerekmez.
Bak öncelikle yani bu oyunun yani bir takım hataların kabul edilebileceğine dair bir inanç olması lazım. İnsan oldur bu. Makinede de şurada da burada da olsa.
Tabii canım yani
sonuçta. Bir kabullenme eşiğin olacak bir. İkincisi. Yani
biz bunu milli maçlarda gördük bu arada. Hollanda maçında.
Ya Hollandalıları doğradık hakem nezdinde. Ama bak.
Adamlar gayet çıktı. Medenice konuştular. Hani bizce goldü yani, ama hakem öyle gördü.
Yani. Şimdi öbür türlü bak. Yok başka şeyler arıyorsan belgesi bilgisiyle git davanı aç. Yani suç duyurusuna bulun. Ama öbür türlü eğer hakemin beceriksizliği şu buysa bu konuları çok konuşmamak gerekiyor. Bak çok basit. Ya ben... Marafona Beşiktaş maçında birilerine göre şike yaptı değil mi? Utanmadan çıkıp tweet attılar. Hiç kimse bu adamlara hesap sormuyor. O zaman ne oluyor? Suyu bulandırıyor. Geldik. Peki Ersin de mi şike yaptı? Beşiktaş'ı sattı mı o yediği golle? Geldik Fenerbahçe. Ya, Altay o pozisyonda topu bilerek mi içeri aldı? Haydi bakalım. Yani bak ne dedim sana? Futbol öyle bir şeydir ki hayata çok benzer. Benzer pozisyonlar arka arkaya girecekti bak. İnanır mısın ya? Marafona'nın pozisyonu oluyor. Arkasından Ersin tuhaf bir gol yiyor. Ve ya,
pozisyon olarak bakarken tabii ki haklısın. Belgesi olan, bilgisi olan gitmeli, konuşmalı. Ama konuşmuyorsa da atıyorum. Hani şu an mesela federasyonun suç duyurusuna bulunduğu, savcılığa gittiği olaylar var. Biz bu olayların gelişimini de öğrenelim diyorum ben yani.
Tabii bunlar ivedilikle yani, araştırma. Çünkü devam yani, eden bir sezon var.
Ya üstelik eğer bunlarda hakikaten suç unsuru yoksa da bu kişi, dile getiren kişilerin bir şekilde 62-22'den halkı tahrikten
yani bir şekilde Ahmet Çakar'ın iddiası savcılığa aksettirildi. Savcılığın derhal bu yapılan suç duyurusuna dair kovuşturmaya yer vardır yoktur. Hemen bu konuya eğilmesi çünkü devam etmekte olan bir sezon var. Desin ki araştırdık, inceledik, dava konusu yapıyoruz. Eyvallah. Ya da soruşturulacak bir şey olmadığını düşünüyoruz ve kapattık dosyayı.
Ya bence de kapanmaz bu dosya çünkü bu iddiayı ortaya atan kişi de eğer dayanaksız atmışsa hakikaten 62-22'den işlem yapılması gerekiyor. Çünkü sporda hani bölücülük böyle olur ancak ya, yani.
Ya insanların işte yani zihnini bulandırıyorsun ya bu kadar kolay mı? Bak televizyon dedin aygıt. Da bir film öncesi oraya işaret koyuyorsun. +7, +18, +19. Niye? Sadece cinselliğe karşı mı bu uyar? Hayır, şiddette. Şiddete karşı da koyuyorsun o uyar. Diyorsun ki bu film, bu dizi şiddet içeriyor. Peki bu spor programları insanları birbirine düşürecek kadar şiddet dili uyguluyorlar. Şiddet dilini konuşuyorlar. Provoke ediyorlar. Hiçbir önlem. Bak, Kerem İnan. Galatasaray'da futbol oynamış. Oynayamamış da. Yani yıllarca yedek beklemiş. Şu televizyonlarda Galatasaray taraftarın arkasına almak, reyting alabilmek adına sosyal medya hesabından şunu koymuş. Beşiktaş jimnastik takımı ikinci oldu. Küçük küçük çocukları. Yani Beşiktaş'ın böyle altyapısında, jimnastik altyapısında çocuklar Türkiye ikincisi olmuş. Bu fotoğrafı alıp koyuyor ve bunun üzerinden Beşiktaş'a aklı sıra aşağılamada bulunmaya çalışıyor. Bunlar zaten diyor hep ikinci olurlar diyor. Ve işleri de jimnastiktir diyor. Bak cehalete bakar mısın ya? Bu adamı televizyona çıkartıyorlar. Ve bu adamı televizyona çıkartıyorlar arkadaş. Jimnastiği bir aşağılama unsuru olarak görüyor. Jimnastik bütün sporların anasıdır, anasıdır. Yani atasıdır jimnastik. İki, o küçük çocuklar üzerinden sen bu kadar nasıl iğrençleşebiliyorsun? Küçük küçük 9-8 yaşlarında küçük jimnastikçi çocukların fotoğrafını koyup oradan neler devşirmeye çalışıyor? Olacak şey değil ya. Ya bir jimnastik kulübü olmak, keşke Beşiktaş jimnastiğin hakkını verse, uluslararası sporcuları yetiştirse. İki, sen Galatasaraylıyım diyorsun ama Türkiye jimnastiği kurumsal olarak getiren Galatasaray Lisesi'dir. Galatasaray Lisesi. Selim Sarı Tarcan. İsveç ekolünü getirmiştir. Selim Sarı Tarcan. Türkiye'de hani beden eğitimi, jimnastiğin babasıdır ya. Galatasaray Kulübü birçok sporun Galatasaray Lisesi üzerinden Türkiye'ye gelmesini sağlamıştır. Bu anlamda Türkiye sporunun lokomotifi olmuştur. Daha tarihi bilmiyorsun, tarihçi bilmiyorsun. Jimnastik üzerinden böyle iki tane trollik kasacağım diye olacak şey diyor. Bu kafalar işte. Bak televizyon, bak ben Rütük her şeye karışıyor. Dün akşam bir dizi izliyoruz. Yani orada mesela içkinin adı telaffuz edilmiyor. Tamam. Peki bu spor programlarında insanların her aklına geleni söylemesi, taraftar arasında nifak tohumları ekmesi falan normal mi ya? Bir standardı, bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Yani, bu nedir ya?
Hakikaten bu sadece 62-22 sadece belli kişilere uygulanan bir şey olmamalı bence. Bunlar yani televizyonlarda daha büyük sorumluluk düşüyor diyorum ve programı kapatıyoruz evet. Galiba.
Ramazan hayırlı olsun. Niyetli olanları da Allah kabul etsin diyoruz. Biz de biraz erken bitiriyoruz ki arkadaşlarımıza iftarlarını açma fırsatı olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İyi akşamlar.
Vedat'a da teşekkürler.
Kenan Başaran ve Cüneyt Muharremoğlu'yla Soyunma Odası sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.